Ayrım 16 İkon Frederick Forsyth sayfa 160. 5 dakika sonra Komarov içeri girdi. 50 yaşlarında heybetli bir adamdı. Kır saçları, 1.80'e yakın boyu, hayranlarının büyüleyici olarak niteledikleri sabit bakışlı ela gözleri vardı. Kuznetsov hemen ayağa fırladı. Jefferson onu biraz daha yavaş olarak izledi. Danışman onları birbiriyle tanıştırınca iki erkek el sıkıştılar. Önce Komarov oturdu. Arkası Kapitoni'li deri koltuğu, öbür iki kişi için ayrılan koltuklardan biraz daha yüksekti. Jefferson ceketinin iç göğüs cebinden ince bir kayıt aygıtı çıkardı ve kullanmasına bir engel olup olmadığını sordu. Komarov çoğu batılı gazetecinin steno bilmeyişini anlayışla karşıladığını anlatmak ister gibi başını öne eğdi. Kuznetsov da Jefferson'a başlayabileceğini işaret etti. Jefferson'ın ilk sorusu şu oldu. Sayın Başkan, duyduğumuz haberlere göre Duma geçici cumhurbaşkanlığı süresini 3 ay uzatarak gelecek yılın seçimlerini de Ocak ayına almış. Bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuznetsov soruyu acele Rusça'ya çevirdi. Komarov gürültülü bir Rusça ile yanıt verirken de dikkatle dinledi. Başkan konuşmasını bitirince çevirmen Jefferson'a döndü. Açık konuşmak gerekirse bu karar beni olduğu kadar vatansever güçler birliğini de düş kırıklığına uğrattı. Ama demokrat kişiler olarak kabul etmek durumundayız. Derin bir aşkla sevdiğim bu ülkede işlerin yolunda gitmediği sizin için bir sır olmasa gerek Bay Jefferson. Yeteneksiz bir hükümet uzun zamandan beri yüksek düzeyde bir ekonomik hovardalığa, yolsuzluklara ve suça göz yumdu. Ulusumuz acı çekiyor. Bu durum devam ettikçe daha da kötüye gidecek. Gecikmeye bu yüzden esef ediyoruz. Sanıyorum ki Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilirdik. Ama illa Ocak ayında olacaksa biz de Ocak ayında kazanırız. Mark Jefferson politikacının verdiği basma kalıp yanıttan onun aynı soruyla defalarca karşılaştığını anlayacak kadar kurt bir gazeteciydi. İngiltere'de ve Amerika'da politikacıların çoğu gazetecilere küçük adlarıyla hitap ettikleri için onlar daha rahat olurlardı. Jefferson bir politik klişeler tekerlemesi yerine gerek röportajın konusu olan şahsiyetin sözlerini gerekse kendi izlenimlerini birleştirerek gerçek bir gazete makalesi oluşturabilmesiyle övünürdü. Ancak bu adam bir robottan farksızdı. Gazetecilik deneyimi, Batı Avrupalı politikacıların basından İngiliz ve Amerikalı meslektaşlarından daha büyük bir saygı beklediklerini öğretmişti. Ama bu daha da farklıydı. Rus bir terzi mankeni kadar katı ve resmiydi. Jefferson üçüncü sorusunu sorarken bunun nedenini anladı. Komarov medyadan ve kendisiyle söyleşi yapılmasından açıkça nefret ediyordu. Londralı daha havai bir yaklaşım denedi ama Rus'ta en küçük bir eğlenme belirtisi yoktu. Kendini ciddi alan bir politikacı yeni bir şey değildi. Ama bu adam kendi öneminin bir fanatiğiydi. Yanıtlar önceden hazırlanmış gibi akışını sürdürdü. Jefferson Kuznetsov'a şaşkın bir bakış fırlattı. Genç çevirmenin Amerika'da öğrenim gördüğü, iki dile çok iyi hakim, görgülü bir dünya adamı olduğu anlaşılıyordu. Öyleyken Komarov'a karşı tavrında bir köpeğin sadakati seziliyordu. Jefferson bir deneme daha yaptı. Efendim, Rusya'da gerçek gücün Cumhurbaşkanı'nın elinde bulunduğunu, bu gücün Birleşik Amerika Başkanı'nkinden ve İngiltere Başbakanı'nınkinden daha fazla olduğunu biliyorsunuz. Bu gücün elinizde olduğunu farz edersek, tarafsız bir gözlemci ilk 6 ay içinde ne gibi değişikliklerin gerçekleştiğine tanık olabilir? Başka bir deyişle öncelikleriniz nelerdir? Yanıt yine politik bir broşürden okunmuş gibi geldi. Örgütlü suçları ezmek, sıkıntı veren bir bürokrasiyi ıslah etmek, tarımsal verimi arttırmak ve paraya değer kazandırmak gibi konulardan beylik bir lisanla söz edilmişti. Bu hedeflere nasıl ulaşılabileceği soruları ise anlamsız klişelerle geçiştirildi. Batı'daki hiçbir politikacı bu şekilde yakayı kurtaramazdı. Ama Kuznetsov'un bu yanıtların Jefferson'ı tatmin etmesini beklediği belliydi. Yayın yönetmeninin verdiği briefingi anımsayan Jefferson, Rus ulusunu eski büyüklüğüne kavuşturmak için neler planladığını Komarov'a sordu. Bu soru üzerine ilk kez bir tepkiyle karşılaştı. İngiliz'in söylediği bir şey Komarov'u elektrik çarpması gibi sarsmıştı. Rus oturmuş gazeteciye ela gözlerini kırpmadan sabit bir bakışla bakıyordu. Jefferson sonunda dayanamadı, bakışını Rus'tan kaçırıp kayıt aygıtı ile ilgilenmeye başladı. Vatansever Güçler Birliği Başkanı'nın yüzünün bir ölününki gibi bembeyaz olduğunu, her bir yanağında parlak kırmızı renkte birer leke yer ettiğini ne o ne de Kuznetsov fark etmişti. Komarov tek söz söylemeden birdenbire ayağa kalktı, odayı terk ederek kendi ofisine geçti ve kapıyı kapadı. Jefferson bir kaşını kaldırarak Kuznetsov'a baktı. Genç adamın da şaşırdığı belliydi ama doğal nezaketi baskın çıktı. ''Başkanın birazdan geleceğinden eminim.'' dedi. ''Herhalde geciktirilmeden yapılması gereken ivedi bir işi anımsamıştır. Bu işi tamamlayınca yanımıza gelecektir.'' Jefferson uzanıp kayıt aygıtının düğmesini kapadı. Komarov 3 dakika ve kısa bir telefon konuşmasından sonra dönüp yerine oturdu ve soruyu ölçülü bir tonla yanıtladı. Komarov söze başlarken Jefferson aygıtın kayıt düğmesine yeniden basmıştı. Aradan bir saat geçtikten sonra Komarov görüşmenin sona erdiğini belirtti. Ayağa kalktı, gergin bir tavırla Jefferson'ı başıyla selamladı ve ofisine çekildi. Kapı aralığından Kuznetsov'a onu izlemesini işaret etmişti. Danışman 2 dakika sonra döndüğünde belirgin şekilde sıkılmış görünüyordu. Jefferson'la lobiye inerken, ''Korkarım ulaşım konusunda bir sorunumuz var.'' dedi. ''Sizi buraya getiren otomobilin ivedi olarak bir yere gitmesi gerekiyor.'' ''Bütün öbür arabalar da geç saate kadar çalışacak personele ait. Bir taksiyle National'a dönmeniz mümkün mü acaba?'' Jefferson ''Evet olabilir.'' dedi. Otelden kendi arabasıyla gelmediğine ve şoföre onu beklemesini emretmediğine pişmandı şimdi. ''Belki siz bana bir taksi çağırabilirsiniz.'' ''Kuznetsov ne yazık ki artık telefonla taksi çağrılamıyor ama size nasıl bir taksi bulacağınızı gösterebilirim.'' dedi. Şaşkın politika yazarını ana kapıdan geçirip çelik bahçe kapısına kadar götürdü. Kapı geçmeleri için hemen açılmıştı. Çıktıkları yan sokakta Kuznetsov yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Kiselny bulvarını işaret etti. Bulvara çıkınca birkaç saniyenin içinde geçen bir taksiyi çevirirsiniz. Bu saatte ise otelinize 15 dakikanın içinde dönmüş olursunuz dedi. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umarım. Sizinle tanışmak bizim için zevk oldu. Bu sözlerden sonra Jefferson'ı yalnız bıraktı. Fena halde bozulan gazeteci dar sokaktan ana caddeye yürüdü. Yürürken bir yandan kayıt aygıtıyla oynuyordu. Sonunda Kiselny bulvarına ulaşınca aygıtı ceketinin içteki göğüs cebine kaydırdı. Bir taksi görme umuduyla bir sağa bir sola baktı ama bir tek taksi yoktu. İngiliz kaşlarını çatarak sola döndü ve Moskova kent merkezine doğru yürümeye başladı. Arada da bir taksinin yaklaşması umuduyla omzunun üzerinden arkaya bakıyordu. Siyah deri ceketli iki adam onun yan sokaktan çıkıp kendilerine doğru yürüdüğünü gördüler. Bir tanesi arabalarının arka kapısını açtı ve ikisi de indiler. İngiliz onlara 10 metre kadar yaklaşınca adamlar ceplerinden susturucu birer otomatik tabanca çıkardı. Hiç konuşulmadı ve sadece 2 mermi ateşlendi. İkisi de gazetecinin göğsüne saplandı. Mermilerin gücü yürüyen adamı durdurmuştu. Sonra bacaklarının altına bükülüvermesiyle yere oturdu. Gövdesi yana yatacakken iki katil aradaki mesafeyi aştılar. Bir tanesi kurbanı dik tutarken öteki bir elini ceketinin altına sokarak göğüs cebinden kayıt aygıtını, ötekinden de Jefferson'ın cüzdanını çıkardı. Arabaları bu arada onlara yaklaşmıştı. İkisi de içeri atladılar. Araba hızla uzaklaştıktan sonra oradan geçen bir kadın cesedi gördü. Önce sızmış bir sarhoş olduğunu sandı ama sonra ağır ağır süzülen kanı fark edince haykırmaya başladı. Hiç kimse arabanın plaka numarasını almadı. Plaka zaten sahteydi. Sekizinci bölüm. Cinayetin işlendiği sokağın aşağısındaki lokantada bulunan bir adam bağıran kadını duyunca dışarıya bakmış, hemen arkasından da ambulans çağırmak için müdürün telefonundan 03'ü çevirmişti. Gelen ekip önce bir kalp kriziyle karşı karşıya olduğunu sanmıştı. Ama sonra kruvaze düğmeli mavi ceketin önündeki mermi deliklerini ve bunların altındaki kan birikintisini görmüştü. Bir yandan en yakın hastanenin yolunu tutarken polise telefon ettiler. Cinayet masasından müfettiş Vasili Lopatin bir saat sonra Botkin Hastanesi'ndeki travma bölümünde bir sedye üstünde yatan cesede kaşlarını çatarak bakarken nöbetçi cerrah ellerindeki lastik eldivenleri sıyırdı. ''Hiç şansı yoktu'' dedi. ''Yakın mesafeden ateşlenmiş bir mermi dosdoğru kalbe saplanmış. Hala adamın içinde bir yerde. Otopsiden sonra onu size veririz.'' Lopatin olur der gibi başını eğdi. Moskova'da bir orduyu silahlandıracak kadar çok tabanca vardı. Ve mermiyi ateşleyen tabancayı, özellikle de tabancayı tutan elin sahibini bulma şansı hemen hemen sıfırdı. Ve müfettiş de bunu biliyordu. Kiselni bulvarına gelince cinayeti sözüm ona gören kadının ortadan kaybolduğunu saptamıştı. Söylendiğine göre kadın iki katille bir araba görmüştü ama hiçbir tanımlamada bulunmamıştı. Sedyenin üstündeki kızıl renkli sivri bir sakal ve çilli soluk yüz görünüyordu. Cesedin suratında şaşkın bir ifade vardı. Bir hademe tepedeki ışıkların zaten bir şey göremeyen gözlerine vurmasını önlemek ister gibi cesedin üstünü yeşil bir çarşafla örttü. Ölü çıplaktı. Yandaki masanın üstüne giysileri atılmıştı. Böbrek biçiminde çelik bir küvetin içinde de birkaç kişisel eşyası duruyordu. Dedektif yaklaşıp ceketi aldı ve yakanın içindeki etikete baktı. Anında suratı asıldı, etiket yabancıydı. ''Cerraha bunu okuyabilir misiniz?'' diye sordu. Doktor ceketin içindeki üstü işli etikete baktı. ''Landau'' diye yavaşça eceledi, sonra terzinin adının altını ''Bond Street'' diye okudu. ''Ya bu?'' Lopatin gömleği işaret ediyordu. ''Cerrah, Marks and Spencer'' diye okudu ve ekledi. ''Londra'dır, Bond Street'te, orada sanırım.'' Rusça'da dışkı ve erkek ile kadın cinsiyet organları anlamına gelen 20'yi aşkın sözcük vardır. Lopatin kafasında bunların hepsini sıraladı. Bir İngiliz turisti ha. Kötü sonuçlanan bir soygun, kurban da kahrolası bir İngiliz turisti. Müfettiş ölünün kişisel eşyasını gözden geçirdi. 2-3 parçaydı zaten, madeni para yoktu. Rus madeni paraları çoktan değerini yitirmişti. Özenle katlanmış beyaz bir mendil, küçük bir plastik poşet, bir mühürlü yüzük ve bir saat. Lopatin kadının bağırmasının ölünün sol bileğindeki saati, parmağından da yüzüğü soyguncuların çıkarmalarını önlediğini tahmin ediyordu. Ama adamın kimliğine işaret edecek hiçbir şey yoktu. En kötüsü cüzdanı da yoktu. Müfettiş yine ölünün giysilerine döndü. Ayakkabıların içinde church kelimesi okunuyordu. Bağcıklı sade siyah ayakkabılardı. Koyu gri çoraplarda da etiket falan yoktu. Ama adamın iç donu Marks & Spencer etiketini taşıyordu. Doktora bakılırsa kravat, Jermyn Caddesi'ndeki Turnbull ve Asser adlı bir mağazadandı. Hiç kuşkusuz yine Londra'da bir yerdi burası. Çaresizlik içindeki Lopatin yine ceketi eline aldı, hademe bir şeyi gözünden kaçırmıştı. Bazı adamların gözlüklerini koydukları üst cepte katı bir şey vardı. Dedektif bunun sert plastikten delikli bir kart olduğunu gördü. Bir otel odasının anahtarıydı bu ama eski model bir anahtar değil, bilgisayar tarafından biçimlendirilenlerden. Güvenlik nedeniyle üstünde oda numarası yoktu. Önemli olan da buydu. Otel hırsızlarını engellemek. Anahtar bununla birlikte National Oteli'nin logosunu taşıyordu. ''Müfettiş telefon nerede var?'' diye sordu. Aylardan Ağustos olmasa National'ın müdürü Benny Svensson bu saatlerde çoktan evine gitmiş olurdu. Ama turistler çoktu, personelden iki kişi de yaz gribine yakalanmışlardı. Müdür geç saatte masasının başında çalışırken santralden aradılar. ''Polis sizi arıyor Bay Svensson.'' Müdür düğmeye basınca Lopatin'i karşısında buldu. ''Evet ben Svensson, siz kimsiniz?''
''Müfettiş Lopatin, cinayet masasından.''
Svensson'un suratı asıldı, adam cinayet demişti. Lopatin sordu. ''Otelinizde kalan bir İngiliz turisti var mı?'' ''Tabii, hem de birkaç tane. Bir düzine bile olabilir. Niçin sordunuz?''
''Bu tanım size bir şey ifade ediyor mu? 1.70 boyunda, kısa, kızıl saçlı, kızıl sakallı bir adam. Lacivert kruvaze düğmeli ceket giyiyor. Kravatı çirkin çizgilerle bezeli.''
Svensson gözlerini kapatıp yutkundu.
Bu tanım sadece Bay Jefferson'a uyuyordu. Dün akşam onunla lobide karşılaşmıştı. İngiliz bir araba bekliyordu. "Niçin sordunuz?" dedi. "Birileri onu öldürüp soymuşlar. Şimdi Bogdin'de. Biliyorsunuz, hipodromun yakınındaki hastane."
"Tabii ki biliyorum ama siz cinayetten söz ettiniz."
"Korkarım ölmüş. Adamcağızın cüzdanı ve tüm kimlik belgeleri çalınmış. Ama hırsızlar cebinde üstünde otelinizin logosu bulunan plastik bir oda anahtarı bırakmışlar."
"Bekleyin müfettiş bey, hemen geliyorum."
Ben ise ben son dehşetten birkaç dakika boyunca masasının başında oturdu kaldı. 20 yıllık otelcilik hayatında bir otel konuğunun öldürüldüğüne hiç tanık olmamıştı. Görev dışındaki tek tutkusu bridge oynamaktı. Birden her zamanki oyun arkadaşlarından birinin İngiltere Büyükelçiliği personelinden olduğunu hatırladı. Özel adres defterine bakarak diplomatın ev numarasını buldu ve ona telefon etti. Saat 12'ye geliyordu. Adam da belli ki uykudan uyandırılmıştı ama haberi duyunca hemen kendine geldi.
"Aman tanrım, beni, şu gazeteciden söz ediyorsun değil mi? Telegraf'ta yazıyor, Moskova'da olduğunu bilmiyordum. Ama yine de teşekkür ederim."
Diplomat aizeyi yerine bırakırken bu haber büyük patırtı koparacak diye düşünüyordu. Yabancı bir ülkede başları derde giren İngiliz vatandaşları ister canlı ister ölü olsunlar sadece konsolosluğu ilgilendirirdi. Ama diplomat sabah olmadan birisine olayı bildirmek zorunda olduğunu hissetti. Hemen Jock MacDonald'ı aradı. Moskova, Haziran 1988. Valery Kruglov 10 aydan beri memleketindeydi. Dışarıda kazanılan bir ajanın ülkesine döndükten sonra fikrini değiştirip bağlantı kurmaması, böylece kendisine verilen şifreleri, mürekkepleri ve kağıtları ziyan etme tehlikesi hep vardı. Onu kontrol eden ajanın buna karşı adamı ele vermek dışında yapabileceği bir şey yoktu. Adamı ele vermesi ise anlamsız ve zalimce olur, dahası hiçbir yarar da sağlamazdı. Bir zulüm hükümetine karşı o ülkenin içinde çalışmak cesaret ve soğukkanlılık isterdi. Bazı kişilerse bu erdemlerden yoksundular. Langley'deki herkes gibi Monk Moskova rejimine karşı çalışanlarla Amerikalı bir haini mukayese etmezdi bile. Amerikalı hain bütün Amerikan ulusuna ve demokratik bir seçimle iş başına gelmiş hükümetine ihanet etmiş olurdu. Yakalandığı takdirde insanca muamele görür, adilce yargılanır ve elde edebildiği en iyi avukat tarafından savunulurdu. Bir Rus ise ulusun %10'undan fazlasını temsil etmeyen ve geri kalan %90'ını ağır bir baskı altında yaşatan gaddar bir despotizme karşı çalışırdı. Yakalanacak olursa yargılanmadan dövülür ve kurşuna dizilir ya da en ağır işleri göreceği bir çalışma kampına gönderilirdi. Ama Kruglov sözünü tutmuştu. Sovyet Dışişleri Bakanlığı'na ait ilginç ve yüksek düzeydeki belgeleri 3 kez gizli yerlere bırakarak Amerikalılara ulaştırmıştı. Bunlar Amerikan dışişlerinin daha masaya oturmadan Sovyetlerin pazarlık durumunu bilmelerini sağlamıştı. 1987 ile 1988 yıllarında Doğu Avrupa uyduları açıkça ayaklanma yolundaydılar. Polonya gitmişti. Romanya, Macaristan ve Çekoslovakya ise kaynıyordu. Bu durumda Moskova'nın bu sorunların nasıl üstesinden gelmeye çalışacağını bilmek yaşamsal önem taşıyordu. Moskova'nın kendini ne kadar zayıf hissettiğini ve moralinin ne derece bozuk olduğunu bilmek de aynı derecede önemliydi. Kruglov işte bunu açıklamıştı. Ancak ajan Delphi Mayıs ayında bir buluşma isteğini belirtti. Elinde önemli bir şey vardı. Dostu Jason'ı görmek istiyordu.
Harry Gaunt şaşkındı.
Yalta yatırınca kötüydü dedi. Burada kimsenin gözüne uyku girmedi denebilir. Her nasılsa yakayı kurtardın. O buluşma bir tuzak da olabilirdi. Bu da öyle. Evet, şifreler adamın dürüst olduğunu gösteriyor ama yakalanmış olabilir. Tüm bildiklerini açıklamış olabilir. Sense çok fazla şey biliyorsun.
Harry, bugünlerde Moskova'yı ziyaret eden Amerikalı turistler 100.000'den fazla. Durum eskisi gibi değil. KGB herkesi gözleyemiyor. Kamuflaj kusursuz olursa 100.000 kişi arasında o bir kişiyi bulmak zorunda kalırlar. Ya da insanın suçüstü yakalanması lazım. Bir Amerikan vatandaşına işkence ederler mi? Hele bugünlerde. Yalnız kamuflajın kusursuz olması zorunlu.
Ben ihtiyatlıyım, Rusçayı iyi biliyorum ama bilmiyor gibi davranıyorum. Sadece yanında bir turist rehberi olan zararsız bir Amerikalıyım. Gözlem altında olmadığımdan emin oluncaya kadar da bu rolün dışına çıkmıyorum, bana güvenin.
Amerika'da her türe ve tanıma uygun sanatla ilgili geniş bir kurum ağı vardır. İçlerinden biri bir öğrenci grubunu çeşitli müzelerde incelemeler yapmak üzere Moskova'yı ziyarete yollamaya hazırlanıyordu. Gezinin doruk noktası Obuka sokağındaki Doğu Sanatları Müzesi'ne yapılacak ziyaretti. Monk da olgun yaşta bir öğrenci olarak yolcu listesine kaydını yaptırdı. Öğrenci grubu Haziran ortasında Moskova havaalanına ayak bastığında gruptaki Dr. Philip Peters'ın özgeçmişiyle belgeleri yalnız kusursuz değil, aynı zamanda gerçekti de. Kruglov'a da haber verilmişti. Zorunlu turist rehberi onları karşıladı tabii. Onları hemen hemen Alcatraz hapishanesi kadar büyük ama oranın bile konforundan yoksun berbat Rossiya otelinde yer ayrılmıştı. Gelişlerinin üçüncü gününde Doğu Sanatları Müzesi'ni gezmeye gittiler. Monk daha Amerika'dayken müzeyle ilgili ayrıntıları incelemişti. Eserlerin sergilendiği cam mekanların arasında geniş boşluklar vardı. Monk buralarda Kruglov'un izlenip izlenmediğini saptayabileceğine güveniyordu. Adamını 20 dakika sonra fark etti. Kendisi rehberi uslu uslu izliyordu. Kruglov peşlerindeydi. Monk izlenmediklerini tahmin ediyordu. Kafeteryaya yöneldikleri sırada bundan şüphesi kalmadı. Moskova'nın çoğu müzesi gibi Doğu sanatlarının da büyük bir kafesi ile tuvaletleri vardır. Kahvelerini ayrı içtiler ama Monk Kruglov'la göz göze gelmişti. Adam KGB tarafından yakalanmış ve konuşmaya zorlanmış olsaydı gözlerinden korku, çaresizlik, uyarı gibi duygular okunabilirdi. Kruglov'un gözleri sevinç yansıtıyordu. Ya dünyanın en büyük sahtekarıydı ya da temizdi. Monk yerinden kalkıp tuvalete yöneldi. Biraz sonra Kruglov da onu izledi. Orada elini yıkayan tek kişi de çıkana kadar beklediler. Sonra birbirlerini kucakladılar. ''Nasılsın dostum?'' ''İyiyim, şimdi kendi dairem var. İnsanın kendine ait bir yerde başını dinleyebilmesi güzel şey. Çocuklarım benim ziyarete gelebiliyor. O zaman onları gece dairemde yatırabiliyorum.''
''Kimse bir şeyden şüphelenmedi mi? Parayı kastediyorum.''
''Hayır, çok uzun zamandan beri yurt dışındayım. Günümüzde herkes işini biliyor. Yüksek düzeydeki diplomatlar yurt dışından pek çok şey getirtiyorlar. Ben çok safmışım.''
''Monk, pek çok şey değişmekte. Biz de değişmelerine yardımcı olmaktayız.'' dedi. ''Diktatörlük yakında sona erecek. Sen de özgür yaşayacaksın. Fazla sürmez.''
O sırada birkaç öğrenci tuvalete girdi. Gürültülü şekilde su döktüler ve işlerini bitirip çıktılar. İki erkek onlar gidene kadar ellerini yıkamakla yetindiler. Monk her türlü olasılığa karşı suyu akar bırakmıştı. Eski bir hileydi bu. Mikrofon çok yakın olmadığı, konuşan da sesini yükseltmediği sürece akan su sesi genellikle işe yarıyordu. 10 dakika daha konuştular. Kruglov da getirdiği paketi Monk'a verdi. Dışişleri Bakanı Edward Shevardnadze'nin ofisinden alınmış gerçek belgeler vardı pakette. Yine birbirlerine sarıldılar ve tuvaleti ayrı ayrı terk ettiler. Monk grubuna katıldı, 2 gün sonra da onlarla birlikte ülkesine uçtu. Gitmeden önce paketi elçiliğin içindeki SİA bölümüne bırakmıştı. Amerika'ya ulaşan belgeler Sovyetlerin hemen bütün 3. Dünya yardım programlarından elini çektiğini ortaya koydu. Küba da buna dahildi. Ekonomi çatır diyordu, kaçınılmaz son gözükmüştü. Üçüncü dünya artık Batı'ya şantaj aracı olarak kullanılamayacaktı. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu habere çok sevindi. Bu Monk'un Sovyet Rusya'ya yaptığı 2. görev yolculuğu olmuştu. Vatanına dönünce bir terfi daha elde ettiğini öğrendi. Bir başka öğrendiği de Nikolay Turki'nin yani Lysander Kod adlı ajanın KGB'nin K müdürlüğü harekatının komutanı olarak Doğu Berlin'e geçeceği oldu. Bu gerçekten mükemmel bir mevki, Batı Almanya'daki bütün Sovyet ajanlarına ulaşabilme imkanını sağlayan biricik mevkiydi. Otel müdürüyle İngiliz gizli servisi bölüm şefi birkaç saniye farkla Botkin'e gelerek müfettiş Lopati'nin bir çarşafa sarılı ölünün başında beklediği küçük bir koğuşa alındılar. Tanıştırıldıklarında MacDonald sadece elçiliktenim dedi. Lopatti'nin baş kaygısı kesin bir kiplilik saptamasıydı. Bu bir sorun olmadı. Svensson ölünün pasaportunu getirmiş, içindeki resmin ölünün yüzüne tıpatıp uyduğunu görmüşlerdi. MacDonald ölüm sebebi nedir diye sordu.
Lopatin kalbe saplanan bir kurşun dedi.
MacDonald ceketi inceledi. Burada iki kurşun deliği gözüküyor diye belirtti. Hepsi cekete tekrar baktılar. İki kurşun deliği vardı. Ama gömlekteki delik bir taneydi. Lopatin cesede bir kez daha baktı. Göğüsteki kurşun deliği bir taneydi. Öbür kurşun adamın cüzdanına çarpmış ve orada kalmış olmalı dedi. Belli belirsiz gülümsedi. Katiller en azından o kredi kartlarını kullanamayacaklar. Svensson ben otele dönmeliyim dedi. Çok sarsıldığı belliydi. Müşteri keşke kendisine teklif edilen otel limuziniyle gitmeyi kabul etseydi. MacDonald onu hastanenin kapısına kadar geçirdi.
Bu olay sizin için feci olmalı dedi anlayışla. İsveçli başını sallayarak onu onayladı.
MacDonald devam etti. Onun için bu işi elden geldiğince çabuk temizleyelim. Jefferson'ın herhalde Londra'da bir karısı vardır. Kişisel eşyasını toparlayıp bavuluna koyabilir misiniz acaba? Bavulu aldırmak için sabah bir otomobil yollarım. Ayrıca çok teşekkür ederim. Koğuşa dönen MacDonald burada da Lopatin'le konuştu.
Burada bir sorunumuz var dostum. Tatsız bir iş bu. Adam kendi çapında çok ünlü biriydi. Bir gazeteci. Epey patırtı çıkacak. Gazetesinin bu kentte bir ofisi var. Olayı dallandırıp budaklandıracaklardır. Öbür yabancı basın da öyle. İşin için elçiliğimize bırakmıyorsunuz. Olayın hiçbir karanlık noktası yok değil mi? Kötü sonuç veren trajik bir soygun. Soyguncular herhalde ona Rusça seslenmişler. Jefferson söyleneni anlamamıştır. Katiller de onun karşı koyduğunu sanarak ateş etmişlerdir. Gerçekten çok yazık. Ama olay anlattığımız şekilde cereyan etmiş olmalı. Siz de aynı fikirde değil misiniz?
Lopatin bu çözümü beğenmişti.
Tabii dedi, kötü sonuçlanan bir soygun. Siz hiç kuşkusuz katilleri bulmaya çalışacaksınız. Ama birer profesyonel olarak bu işin hiç de kolay olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Cesedin memleketine iade edilmesi işini konsolosluğumuz personeline, İngiliz basınını da bize bırakın, tamam mı?
Öneriniz çok mantıklı.
Bana sadece adamın kişisel eşyası lazım. Nasılsa olayla bir ilişkileri yok. Asıl önemli olan cüzdan, ama bulunursa tabii. Ve kredi kartları. Onları da kullanacaklarından da kuşkuluyum.
Lopatin teneke kasenin içindeki 2-3 parça eşyaya baktı.
Bunları almak için imza vermek zorundasınız dedi. Elbette, siz formu hazırlayın.
Hastanenin sağladığı zarfın içine bir mühürlü yüzük, krokodil kayışlı bir altın saat, katlı bir mendil ve içindekilerle birlikte küçük bir plastik torba kondu. MacDonald imzayı attı ve onları alarak elçiliğe döndü. MacDonald'da müfettişin bilmedikleri bir şey vardı. Katiller kendilerine verilen direktifi yerine getirmişler ama dikkatsizliklerinden iki hata yapmışlardı. Onları adamın kimlik belgelerinin içinde olduğu cüzdanını, pasportunu ve ne pahasına olursa olsun kayıt aygıtını almaları söylenmişti. Katiller İngilizlerin kendi ülkelerinde kimlik kartı taşımak zorunda olmadıklarını ve pasaportlarını ancak dış seyahatlerde kullandıklarını bilmiyorlardı. Eski tip İngiliz pasaportu karton lacivert kapağı olan ve bir ceketin iç cebine kolay kolay sığmayan bir defterdi. Jefferson da bu nedenle pasaportunu otelin resepsiyonunda bırakmıştı. Katiller ceketin üst cebindeki plastikten ince oda anahtarını da dikkatlerinden kaçırmışlardı. Bu iki cisim cinayetin üzerinden 2 saat geçmeden cesedin kimliğinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde saptanmasına olanak vermişti. İkinci hatadan sorumlu tutulamazlardı. İki kurşundan biri sanıldığı gibi cüzdana isabet etmemişti. Ceketin içinde adamın göğsünün üstünde asılı kayıt aygıtına çarpmıştı. Kurşun hassas mekanizmayı tahrip etmiş, minik bandı da parçalayarak bir daha dinlenmesini imkansız hale getirmişti.
16. ayrımın sonu. Sayfa 172.